Herkese merhaba, ben Kaan Arlı.
Ben Günoksay.
Uygulama Haber programımızın 15. bölümünde yine sizler için mobil dünyadaki oyunları, uygulamaları derledik ve bunların dışında bu bölümümüzün ilk açılış konusu bir ilginç bir araştırma olacak. Evet.
Yapılan bir araştırma göre mobil cihazı olan insanların %50'sinden fazlası evlerinde Xbox, PC ve buna benzer konsollar olmasına rağmen mobil cihazlarını ana oyun bilgisayarı haline getiriyorlar.
Evet, bu gerçekten ilginç bir araştırma ve özellikle yerleşik oyun konsolları diyeceğim ben bunlara. Xbox 360, PlayStation 3, Wii, bilgisayar gibi konsolları olan kullanıcıların %50'sinden fazlası. Senin de dediğin gibi bir iPad'i, bir iPhone'u ya da yüksek performanslı bir Android'li cihazı veya tableti ana oyun konsolu olarak seçiyor. Bu gerçekten ilginç bir gelişme.
Aynen. Bunun altında yapılan sebep tabii ki kolay erişebilir olması. Reklam aralarında bile oynayabiliyor olmanız.
Tabii.
Yani mesela dışarıda devam ettiğiniz bir oyunu evde de devam etme ihtiyacı.
Yani seyahat halinde falan da oynanabiliyor ki artık hani insanlar o kadar yoğun bir koşuşturmanın içinde ki yaz olsun kış olsun bu fark etmiyor. Yani çalışan insanlar, üniversite okuyan insanlar evlerinde oturup saatlerce PlayStation veya Xbox tarzı oyun konsollarına vakit ayıracak durumda olmuyorlar artık.
Olmayabiliyorlar.
Evet, en azından ben kendi açımdan da söyleyebilirim. Yani evimde bir PlayStation 3 var ama hani aylardır doğru düzgün oynamadığımı söyleyebiliyorum. Aynen. Ama sürekli telefonda bir ya da tablette sürekli oyun oynuyoruz. İkinci bir sebep de şu olabilir aslında. Konsol oyunları fiyat açısından yani herkesi tatmin edecek seviyede değil. Ama mobil tarafa baktığımızda çoğu oyun bedava.
$1
ya da çok evet $1 gibi $2 gibi çok uygun fiyatlara satılıyor. Bu da zaten oyuncuları daha çok mobil tarafa sürükleyen etkenlerden biridir. Hatta belki zirvesidir diyebilirim ben.
Aynen. Ya oyunculuk zaten bir tatmin işi. Siz mobil cihazdan tatmin oluyorsanız ki zaten şu anda baktığınız zaman grafik kalitesi bakımından yeterince iyi durumdalar. Oyunlar iyi kontrollere optimize edildiği zaman onlar da çok başarılı. Sizi mutlaka tatmin edecektir. O da bu şekilde devam ediyor.
Kesinlikle ve ilerleyen dönemde de bu yüzdelik dilimin artacağı konusunda eminim. Ki yapılan araştırmada ilginç şeyler de vardı. Belirli dilimdeki kişiler, üniversite çağlarından hatırlayacağım benim gibi ders sırasında oyun oynayan tiplermiş.
Aynen. Yani hatta o kadar ilginç ki bazısı bunlar tabii şeyde yurt dışına yapılan bir araştırma.
Evet, Amerika ve İngiltere bazlı bir araştırma bu.
Dini seanslar esnasında bile %10'u oynadığını
yani rahip ve papazın konuşması sırasında arka taraftan böyle bir oley sesi ya da ne bileyim bir Angry Birds'ün kuş sesi gibi şeyler yurt dışında yaşayan insanlar duyarsa şaşırmasın. Bu istatistiğin içindeki insanlarla karşılaşmış olacaklar. Biz hemen bu konuyu bu şekilde geride bırakıp hemen zombi temalı bir oyunumuza devam edelim.
Aynen. Bu oyun Zombie Highway'i bilenler varsa ona benziyor diyelim. Temple Run'ı bilenler varsa yine ona benziyor diyelim. Hatta Rage'e de benziyor diyebiliriz.
Borderlands'e de benziyor
evet,
biraz.
Borderlands'e de benziyor. Bunların biraz karışımı olmuş. Ama oyun çok güzel aslında, zevkli. Evet. Daha önceden paralıydı, şimdi bedava oldu. Bir de Android'e de geldi.
Evet, Android'de de oyunun Android versiyonunda yayınlandı. Oyunun adı Mutant Roadkill oynadı.
Evet.
Dediğimiz gibi oyunun grafikleri bilgisayar oyuncuları ve konsol oyuncuları Borderlands oynadıysa direkt andıracaktır. Rage'i andırıyor yaratıklar.
Cel Shaded dedikleri bir grafik.
Evet, çok güzel grafikler var oyunun, çok eğlenceli ve Temple Run tarzı bir hareket halindeyiz sürekli.
Ama Zombie Highway gibi de arabanıza canavarlar, zombiler yapışıyorlar, bunları kenarları sürterek atmak zorunda kalıyoruz.
Ayrıca altın toplamak yerine bu defa zombi eziyoruz.
Evet,
yani buradaki farklılık da bu.
Her zombi bir tane coin ediyor.
Evet. Yani bu şekilde bir kur ayarlamışlar. Bir zombi bir altın şeklinde. İlerleyen yarışta ilerledikçe çeşitli power-up'lar alıyoruz. Bonus item'ları alıyoruz. Bunlar neler mesela? Aracın üstüne otomatik tüfek yerleştiriliyor ki uzaktan gelen zombileri mutlaka etkin bir şekilde vurabiliyoruz bunlarla. Kullandığımız aracı kullanan şoför bir tabanca alıyor. Araca yapışan zombileri artık böyle camdan vuruyoruz artık. Çünkü yani vurmazsak zarar veriyorlar bizlere.
Onlar da zaten arabayı en sonunda çeviriyorlar.
Evet, onlar en son arabayı, hele özellikle bir zombi vardı. Tırnakları bıçak gibiydi falan. Evet. O böyle konserve kapağı açar gibi arabanın üstünü açıyordu ve çıkartıyordu bizi oradan. Aynen. Bu da zaten oyunun bittiği anlamına geliyor ki büyük zombiler de var. Patlayan zombiler var.
Bayağı
onlara çeşitli. Yani onlara çarptığınız zaman aracınızda hasar görüyor.
Oyun tabii ki free to play modeli üzerine kurulu. Yani siz diyelim ki çok daha dayanıklı araçlar istiyorsanız, mesela 1-2 çarpmaya dayanacak bir araç istiyorsanız biraz paraya bayılıyorsunuz, alıyorsunuz. Daha yüksek kontrol olan istiyorsanız alıyorsunuz. İşte çeşitli eklentiler.
Silahlar gibi şeyler.
Evet, bu mesela işte diyelim ki nitro özelliği var. Mesela hiçbir nereye çarparsanız çarpın bir şey olmuyor belli bir süre.
Evet, çünkü oyunda barikatlar da var zaten. Evet. Hemen kontrol sisteminden de kısaca bahsedelim. Oyun aynı Temple Run gibi, burada Temple Run'a benziyor. Özellikle. Hem dediğin gibi tilt hareket algılayıcı özelliğini kullanıyor, hem de bazı dönüşlerde yine Temple Run'daki gibi dokunmatik ekranı kullanıyoruz. Hı-hı. Yani birçok oyunun bir karışımı, bir çorbası olmuş diyebiliriz Mutant Roadkill için, ama çok eğlenceli bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyoruz bu oyunu.
Biraz zor tabii. Free to play oyunların her birinde olduğu gibi başlangıç kısmı biraz eşiği zor. Onu geçmek için biraz uğraşabilirsiniz.
Evet, yani sıkılma dereceniz ne kadar şeyse, yüksekse, sıkılma eşiğiniz bu oyun o kadar çok zevk verecektir diyebiliriz. Hemen bunu da bu şekilde geride bırakalım ve Solar adlı bir ilginç bir hava durumu uygulamasıyla devam edelim.
Evet, bu uygulama çok ilginç. Neden diyeceksiniz? Bir hava durumu uygulaması. O aslında ilginç olmaz ama arayüzünü o kadar güzel yapmışlar ki, o kadar harika yapmışlar ki bu konumuza, programımıza konuk oldu.
Evet, interaktif bir arayüzü var. Yani sürekli dokunarak bir şeyleri görebiliyoruz. Bana ilk özellikle pinch to zoom'dan sonra birden fazla şehri hava durumunu takip etme ekranı karşımıza çıktığında biraz metro arayüzünü andırdı.
Evet, oradan ona benziyor ama diğer yönden mesela iOS'un bir sürü özelliğini almış. Mesela diyelim ki parmağınızı yukarı doğru sürüklediğiniz zaman İleriki saatlerdeki hava durumunu görüyorsunuz.
Ve o sürtme hızıyla ilerleyen saatleri çok sürekli görüyoruz. Ekran kararıyor, hava durumu değişiyor, hı-hı, saat ilerliyor. Yani dakikalık bile bir hava durumu tahmini verebiliyor uygulamamız.
Zaten ekran ilk açıldığında iki renk görüyorsunuz. Bu iki renkten birisi hava durumunu, diğeri de hava sıcaklığını gösteriyor. Mesela diyelim ki kırmızı veya sarımsı bir, hı-hı, sıcak alt taraf varsa anlayın ki hava sıcak, 30 derece civarında. İşte diyelim ki yukarıda yağmur yağıyorsa, anlaşılan yine yağmur yağdığına göre yağmur yağıyor.
Evet, ekranın üst kısmından böyle ufak ufak damlalar akıyor. O, yani çok basit bir uygulama görsel olarak ama bir yandan da çok hoş olmuş. Kullanımı, aynen, çok basit ve sürekli bir interaktiflik söz konusu. Yani evet, dokunuyorsun, pinch to zoom hareketini kullanıyorsun şehirleri eklerken veya ilerleyen saatleri görmek için. Hı-hı. Hoş bir uygulama olmuş. Android tarafında çeşitli şeyler var ama Solar tarzı daha kullanışlı bir uygulamanın da çıkacağını umuyoruz.
Aynen. Bir sonraki uygulamamız, daha doğrusu oyun, Garfield's Defense. Yani zamanın gelmiş geçmiş herhalde en ünlü kedisi.
Yani Tom var, Sylvester var, bir de Garfield var.
Evet, aynen. Kedisinin kendi yiyeceklerini koruma olayı, ki Garfield bu konuda çok hassas biliyorsunuz.
Evet. Yani herhalde çizgi filmlerin ya da bu sektörün en aç kedisi diyebiliriz bu konuda. Evet. Ve en miskin kedisi ama
bencil.
Evet. Bu konuda yalnız bu konuda hiçbir miskinliği yok. Buzdolabına saldırmak isteyen o yiyecek görünümlü uzaylılara karşı inanılmaz bir savunma veriyor. Oyunun grafikleri çok çok güzel fakat ilginç bir durum var. iOS tarafında bu oyun şimdilik yok.
Evet.
Garfield's Dinner adlı başka bir oyun var ama Defense şu anda sadece Android özel bir şekilde yayınlanmış.
Aynen, yani yapımcı firmaya baktık. Yapımcı firma aynı şekilde iOS'e de çıkarmış, Android'e de çıkarmış önceden. Ama şimdi herhalde Android'e çıkardı önce, iOS'te gelecektir değil mi?
Evet, Garfield's Dinner oyunu ilerleyen bölümlerde konuğumuz olacak zaten. Mutlaka değineceğiz buna. Biz hemen Defense'den devam edelim. Buzdolabını Garfield artık inanılmaz bir şekilde korumaya çalışıyor. Böyle küçük küçük yaratıklar geliyor. İlk önce elinde bir gazete rulosuyla saldırıyor. Ya da savunmasını yapıyor.
Çok şeker.
Çok tatlı ve uzaktan mesafe kurduğunuz zaman da cebindeki, belindeki çatalları fırlatıyor düşmanlara. Düşmanlar da çok tatlı bir şekilde çizilmiş ve onun dışında çeşitli power-up'larla destek güçleri de alabiliyoruz. Para kazanıyoruz. Buradaki para da zaten kurabiye aslında. Hani bu da Garfield'ın ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Yani kurabiyeler kazandıkça da elimizdeki mesela gazete rulosunu bir oklavaya çevirebiliyoruz, tavaya çevirebiliyoruz ve daha güçlü saldırılar yapabiliyoruz. Ayrıca Garfield'ın Rage modu da var. Sinirlendiği zaman, o öfkesi tavan yaptığı zaman önündeki, yani vuran düşmanların hiçbiri zarar veremiyor Garfield'a.
Vay.
Ki enerji almak için de yine bir summon özelliğimiz var. RPG oyuncuları bilecektir bu tabiri. Bu summon da pizza yiyerek karşılıyor. Yani pizza yiyor ve enerjisi doluyor. Çok çok eğlenceli bir oyun olmuş. Android kullanıcılarına kesinlikle tavsiye ederiz bu oyunu.
Aynen. Bir sonraki uygulamamız ise, hani gerçekten bu tür dokunmatik cihazların ne kadar mükemmel işler başarabildiğini gösteren bir uygulama. Reki London diye bir uygulama. Uygulamada siz Londra haritasını kesinlikle ve kesinlikle böyle 3D çizgi film tarzında bir şekilde, modellenmiş şekilde dolaşarak her türlü şeyini keşfedebiliyorsunuz.
Evet, inanılmaz bir şehir rehberi yapmışlar aslında, evet, Londra ile alakalı. Yani dediğin gibi aşağı yukarı bir 45 derecelik bir açı var. Yani bu harita uygulamanın, 3 boyutlu harita uygulamalarındaki gördüğümüz görüş açısına benzeyen bir şey var. Görüş açısı var diyelim. Şehir muhteşem bir şekilde
gösterilmiş,
modellenmiş ve
hepsi tek tek elle yapılmış, belli yani.
Evet, ve zoom yaptığımızda o trenlerin sesinin yaklaşması, zoom out, yani biraz şehirden uzaklaştığımız zaman sesin kısılması gibi özellikler muhteşem olmuş.
Ve yani arabalar dolaşıyor, işte
trenler
dolaşıyor, gemiler geçiyor falan. Hani böyle gerçekten şehir, yaşayan bir şehir olarak karşınıza ve hani böyle bir şehir haritası olsa her zaman insan bunu kullanır. Yani Google Maps'tir, işte iOS 6'da gelecek olan yeni harita falan.
Kesinlikle.
Hepsi yalan gibi.
Kesinlikle. Özellikle Londra'ya gidecek olanlar veya Londra'da yaşayan insanlar veya Londra'yı merak eden insanlar bu konuda çok şanslı. Çünkü başka bir şehir için şu anda böyle bir uygulama yok. Ama bir güzel yanı da şu, araştırma yaparken kişisel zevklerinize göre de araştırma yapabiliyorsunuz. Mesela spor etkinlikleri nerede yapılıyor?
Değil mi?
Sanat etkinlikleri nerede yapılıyor? Müzeler
özellikle
nerede var?
Olimpiyat zamanında nerede olduğunu gösteriyor.
Kesinlikle. Yani. O olimpiyat alanını da muhteşem yapmışlar bu arada. Modellemesi bile harika görünüyordu.
Aynen.
Yani orada yaşayan insanlar gerçekten bu konuda biraz şanslı hissetsinler.
Zaten kendine bedava. Mutlaka bir iOS cihazı olanlar kursun ve baksınlar ya, denesinler.
Özellikle iPad'de çok güzel görünüyor.
Değil mi?
Aynen. Yani kesinlikle çok... İlk o uygulamayı açıp bakarken de hani o şaşkınlığımı zaten sen de gördün. Yani umarım İstanbul Türkiye için biraz zor, belki birkaç yani yıl içinde olur diyeceğim ama.
Olabilir. Zaten Reki firması bu şekilde hani diğer şehirleri de yapacaktır zamanla.
Yani bir Londra ile başladılar. Umarız diğer şehirlerle de devam eder. Bu uygulamayı da iOS kullanıcılarına böylece tavsiye edip istiyorsan çok güzel bir Tower Defense oyunuyla devam edelim.
Evet. Oyunun ismi Toy Defense. Siz burada oyuncakları kontrol ediyorsunuz.
Evet, oyuncakları kontrol ediyoruz. Oyunun konsepti ilginç olmuş. Oyuncakları şu şekilde kontrol ediyoruz. Evinde yatağında uyumak isteyen bir bebeğimiz var. Bu bebek tabii sonuçta küçük olduğu için hastalıklara, virüslere karşı dirençsiz biraz.
Değil mi? Korunması gerekiyor.
Biraz korunması gerekiyor. Korunma olayında tabii oyuncaklarımız hallediyor, oyuncak askerlerimiz. Oyun neden Tower Defense? Bebeğin etrafında barikatlar, güvenlik kuleleri vesaire kurup savaş alanlarında rüya alemlerinde geçiyor. Gökkuşakları, bulutlar.
Yani çok sanatsal
güzel
açıdan.
Evet, o güzel dediğin gibi sanatsal açıdan da çok güzel. Saldıranlar da hastalık yayan virüsler oluyor burada. Virüsleri evden uzak tutmaya çalışıyoruz oyuncak askerlerle. Bunlar okçu oluyor, topçu oluyor. Ya da ne bileyim oyuncak kediler, kuşlar gibi şeyler. Özellikle kuşun uçakla saldırı yapması gibi konseptler çok güzel düşünülmüş. Bütün Tower Defense oyunlarında olduğu gibi bunda da yine bir upgrade sistemi var.
Zamanla haritalar değişiyor.
Zamanla haritalar değişiyor, zorlaşıyor, bosslar geliyor. Oynanış aynı, standart bir Tower Defense oyunu fakat konusu, konsept tamamen farklı olduğu için bu hafta listemize girmeyi başaran oyunlardan biri oldu.
Yeni oyunumuz ise, daha doğrusu eski oyunun yeni versiyonu Tiny Wings 2.0. Zamanında iPhone'da hatırlarsınız yılın oyunu bile seçilmişti yani. O derecede ünlü bir oyunun ikinci versiyonu bir sürü yenilik de geliyor.
Evet, Tiny Wings benim aslında ilk oyununu çok fazla oynama fırsatı bulduğum oyunlardan biri değildi ama 2.0 versiyonu yani yeni oyunuyla özellikle dün günle iPad'de oynarken inanılmaz eğlendik.
Multiplayer özelliği.
Multiplayer özelliği. Burada asıl vurgulanması gereken özellik bu aslında. Tiny Wings'i zaten iOS kullanıcıları ilk biliyorlar, oyunundan biliyorlardır. Multiplayer yani çoklu oyuncu modunda ekran ikiye bölünüyor. Yani İkimizde. Şu şekilde iki kişi aynı anda aynı parkurda yarışabiliyor. Oyunda bir kuşu yönetiyoruz. Hı hı. Kuşumuz uçma konusunda biraz beceriksiz gibi aslında. Hani yani sadece aslında sürtünme
kayıyor
kuvvetiyle.
Evet.
Evet, kayıyor. Pek de uçuyor denmez. Sürtünme kuvvetiyle havaya zıplıyor. Ve biz dokunmatik ekrana bastığımız zaman hızlı bir şekilde iniş yapıyor. Hı. Bu inişlerde tabii yanlış yerlerde, yanlış zamanda basarsanız bütün hızınız kesiliyor. Mesela benim öyle olmuştu. Multiplayer modunda eğer çok iddialıysanız karşıdaki kişiye handikap olarak şey diyebiliyorsunuz. Hadi ben sana 20 saniye süre verdim. Aynen. Sen bir koş bakalım ya da uç bakalım, kay bakalım.
Keza
artık
öyle yaptık.
Evet, öyle yaptık. Ben 20 saniye ekstra zaman kazanmama rağmen gün beni geçti.
Aynen.
Orada tabii burada senin tecrüben konuştu diyelim ben. Yani orada ilginç farklı, daha doğrusu mücadeleci yarışlar özellikle çoklu oyuncu modunda oyuncuları bekliyor kesinlikle.
Yeni gelen özellikler arasında Retina ekran var. iPad için bu özellikle önemli bir gelişme.
Evet, özellikle yeni iPad kullanıcıları için Retina ekran teknolojisini destekleyen oyunların artması ve böyle eğlenceli oyunların olması daha iyi.
Bunun dışında iCloud özelliği var. iCloud'da biliyorsunuz hani cihazlarınız arasındaki otomatik save ettiğiniz, mesela kaydettiğiniz oyunların değişimi gerçekleşiyor. Yani siz kaldığınız yerden aynı şekilde devam edebiliyorsunuz.
Ve başka bir cihazda. Hı-hı, yani Game cihazda. Center hesabınızın bağlı olduğu bir iPad'de oyunu oynayıp eve gidip iPhone'la devam edebiliyorsunuz.
Veya
gibi.
Tam tersi.
Veya tam tersi. Bu iPod'u da falan da içeriyor tabii. Yani iPhone'la iPad arasında sıkıştırmayalım. Hı-hı. Bir de Fly School modu vardı sanırım.
Evet, Fly School'da da 4 kişilik bir yarış oyunu bu. Yalnız tabii hepsi yapay zeka. Siz hani birinci olmaya çalışıyorsunuz onda. Onda çeşitli zorluk seviyeleri var. Bu şekilde oyun
veriyor. Ve bölümün sonunda da anne kuş besliyor yavrularını.
Tek tek. Yani zaten hani bu 2011 yılının en iyi oyunu seçildi dedik ya. Yani bu oyunu da gerçekten hani en iyilerden yapan birisi özellikleri. Hem grafikleri hem sesleri. Yani çok şirin olması, hem Angry Birds gibi şirin olması herkesi çok etkiliyor.
Evet, oyunun kontrol sistemi de çok zor değil. Yani oyunun nasıl oynandığını öğrendikten sonra kontrol sistemi zorlamıyor. Aynen. Ben ilk etapta biraz zorlanmıştım ama umarım ilerleyen günlerde biraz daha iyi oynamayı öğreneceğim diyeyim. İstiyorsan hemen çağımızın Rambo'suyla devam edelim. İlginç bir oyun olmuş. Major Mayhem.
Hatırlarsanız yani bizim arcade zamanlarında çok böyle makineli tüfekler alıp Atari salonlarında gelenleri vururduk.
Evet, kurşun saçtığımız oyunlardan biriydi. Major Mayhem'de bu tarz bir oyun olmuş diyebiliriz. Evet.
Burada ise askerlerin üzerine tıklıyorsunuz. Onları vuruyorsunuz.
Oyun ilk başlangıçta dediğim gibi ben hep Rambo'dan girdim. Böyle Amerikan başkanının önünden geçiyor, bir görevi alıyor.
Evet,
bu görevi senden başka kimse yapamaz diye alıyor gazı. Atlıyor helikoptere, helikopter atlamıyor bile. Merdivenden sarkarak gidiyor.
Öyle o şekilde seyahat.
Evet, o şekilde giriyor savaş alanına ve oyun ilk bölümlerde karşımıza ninjalar çıkıyor. Ninjalar yıldızlar falan atıyor. Biz bir savunma, ne bileyim bir kayanın arkasında, bir duvarın arkasından buna karşılık verip öldürmeye çalışıyoruz. İlerleyen etaplarda ajanlar geliyor, robotlar geliyor ya da çelik zırhlı polisler geliyor vesaire, bir şeyler geliyor. Tabii bu arada
siz kendinizi upgrade ediyorsunuz.
Kendimizi evet.
Bir, silahlarınızı değiştiriyoruz.
Kendimizi geliştirebiliyoruz, silahları değiştirebiliyoruz. O tarz özellikler de var. Etap işlerinde bir de ekstra bonus kazandırmak için rehinler çıkıyor böyle bir anda. Rehini vurursan puan kaybediyorsun. Eğer vurmazsan sana küçük bir ödül veriyor.
Armor veriyor mesela.
Evet, özellikle zırh konusu çok önemli. Bazı ninjalar veya bazı düşmanlar kırmızı renkle işaretlenmiş mermi veya yıldız attığı zaman zırhımız düşmeye başlıyor ve 3 canımız var diyeyim. 3 canımız değil de 3 hamlelik direncimiz var. Yani 3 kere o kırmızı işaretlenmiş yersek, yıldız, mermi, bomba artık neyse bunu yediğimiz zaman
ölüyoruz.
Oyun çok eğlenceli. Her iki tarafta da var. Her iki tarafta da, yani Android tarafında da iOS tarafında da ücretsiz.
Tavsiye ederiz.
Kesinlikle tavsiye ederiz.
Bir sonraki oyunumuz aslında gündemle alakalı. London Games 2012. London 2012 diye geçiyor. Ve olimpiyatları konu alıyor. Burada da tabii ki tahmin edeceğiniz üzere işte yüzme olsun.
Atış olsun. Şeyi olsun, koşu olsun, 100 metre koşusu ya da serbest yüzme ya da çeşitli işte kelebek tarzı yüzme gibi çok farklı. Evet, yani olimpiyatlarda ne varsa var diyebiliriz bu oyunda da.
Hatırlarsanız zaten böyle bilgisayarların veya konsolların ilk yayılmaya başladığı zamanlar bu tür oyunların her zaman böyle çıkardı. iPad'de de artık düzenli olarak böyle veya bütün
mobil cihazlarda diyelim. Evet, bütün akıllı işletim sistemlerinde bu oyun hem geliyor, ücretsiz hem de premium şekilde kullanıcılara sunuldu. Yalnız Android kullanıcıları için iOS tarafında bu durum düzeltildi diye biliyorum. Android kullanıcılar için şöyle bir sıkıntı var. Oyunu indirdikten sonra eğer internet 3G veya Wi-Fi bağlantısı, yani bir internet bağlantınız varsa oyun açılmıyor. Yani oyunu indirdikten sonra, kurduktan sonra telefonunuza veya tabletinize internet bağlantınızı kesmeniz gerekiyor. O loading ekranı geçmiyor çünkü. Bunu da hem kullanıcılar, indirenler paylaşmış hem de araştırdık, karşımıza böyle nasıl bir sonuç çıktı. Oyunun grafikleri çok güzel olmuş. Oyunun başında
kontrolleri de zevkli.
Evet, kontrolleri de her yarışa göre özel optimize edilmiş. Mesela bir yüzme yarışında sağ parmak, sol parmak sürekli yukarı aşağı senkronize yapmamız gerekiyor. Koşuda ekrana tık tık tık tık tık tık basmamız gerekiyor. Aynı anda bastığımız zaman koşucumuzun ayakları birbirine dolanıyor ve takla atıyor. Hareket sensörünü de kullanıyoruz bu arada oyunda. Mesela atış, nişancılık ya da bu disk fırlatıp tüfekle vurduğumuz nişancılık olimpiyatlarında, yarışlarında hareket algılayıcısıyla hedef alıp dokunmatik ekranla ateş ediyoruz.
Bu tür oyunlar zaten zevklidir. Hani gündemle de konuyla alakalı olduğu için. Özellikle bedava olması ilginç.
Evet, yani premium tarafında kullanıcılar premium'a çok fazla teşvik edecek bir olay yok aslında.
Yani ekstra işte staminanız 5'e çıkıyormuş.
Evet mesela. Yani o mesela oyuncunuzun stamina dediğimiz dayanıklılık değeri free modda 30 dakikada dolarken premium modda 10 dakikada doluyor. Yani o 20 dakikalık arada aslında bir yemek yiyip dışarı çıkıp bir gezebilirsiniz ya da bir...
Sonuçta premium alsanız bile bir şekilde para harcatmayı yöneten
kesinlikle
bir free to play modeli var.
Evet. İstiyorsan hemen Smart Tools'a devam edelim.
Evet. Android için mükemmel olan bir uygulama. Yani bence güzel. Hani en azından eğlenceli.
Evet. Çok çeşitli Smart Tools adından da anlaşılacağı üzere bir araç gereç seti. Hı-hı. Neler var bunun içinde?
Mesela mesafe ölçer var. Hani mesafe ölçer nasıl çalışıyor falan derseniz hani teknik olarak şu şekilde çalışıyor anladığımız kadarıyla. Telefonun ne kadar yüksekte olduğunu, yüksekte tuttuğunuzu giriyorsunuz. Ona göre eğimini hesaplayarak yere mesafesine göre bir şekilde bir işte hesap yapıyor.
Ayrıca jiroskopu falan da kullanıyor. Çünkü evet, bir su terazisi tarzı bir sistemi de var aynı uygulamanın.
Zaten eğimi de o şekilde hesaplıyor. Ve yani yüksekliği ölçmeye başarabiliyor. Mesafeyi de aynı şekilde hesaplıyor. Buna göre değişik bir uygulama.
Ses ölçme özelliği vardı.
Tabii bir tane de değil aslında. Beşi bir arada gibi bir şey hali var. Altısı da olabilir. Yani mesela sesi ölçüyor. Ki biz hani yaptığımız testlerde bayağı yakın olduğunu fark ettik.
Evet, ses değerlerini yani belirli desibel oranlarında ve o ses değerinin gerçekte neye tekabül ettiğini de gösteriyor uygulama.
Hı hı, aynen. Onun dışında
titreşim
işte,
vardı sanırım.
Titreşim var. Hani o ne işe yarar derseniz ama şey deprem falan.
deprem oluyor. Dur bakayım. Aa, 6 ile sallanıyormuşuz. Biraz daha bekleyelim gibi şeyler yapmayın kesinlikle. Yani titreşim çok fazla neye yarar bilmiyorum ama.
Titreşim var mı yok mu diye bakabilirsiniz.
Tabii en azından ne kadar hassas olduğu da tabii bulunduğunuz ortama göre göreceli olarak değişecektir.
Onun dışında işte su terazisi modu var. Bu genelde evlerde çok kullanılır. Hani tablo düzgün mü değil mi diye asarken çok kullanılır.
Yine burada da tabii jiroskop ve hareket sensörünün kesinlikle faydasını görüyoruz.
Daha ilginç bir tanesi de şey modu var. Metal dedektör modu var. Yani burada da metalde işte etraf manyetik alandaki farklılıkları ölçerek bu da büyük ihtimal şeyden gelen, pusuladan gelen bir özellik.
Evet. Pusula da var zaten bu arada yani, uygulamanın içinde.
Pusula da var aynı şekilde. Metal dedektörü de işte etrafta metal var mı yok mu onu ölçüyor da.
Açı ölçmek için bir pergelimiz var.
Evet.
Uzunluk değişik ölçmek için cetvel var. Yani ekranın üstüne koyuyorsunuz neyi ölçeceksiniz artık. Ondan sonra cetveli biraz daha genişlettikten sonra aşağı yukarı bir boyutunu sizlere gösterebiliyor. Bu uygulamanın tek handikaplı yanı ya da eksi yanı benim için ücretli olması şu anda. Gerçi 5'i bir arada olduğu için bu ücretli. Android Market'te ve iOS tarafında bu işleri ayrı ayrı yapabilen uygulamaları zaten indirebilirsiniz.
Hatta aynı firmanın tek tek hepsi için var. Yani isterseniz bedavalarını tek tek indirebilirsiniz.
Evet, burada
ama hepsi bir arada olmasını istiyorsanız yani para istiyorlar.
Evet, belli bir miktar ödemeniz gerekiyor. Bu Smart Tools'u da bu şekilde hemen geride bırakıp senin bir süredir sürekli bize gösterdiğin bir uygulamayla devam edelim.
Aynen. Y-Clone diye bir uygulama. Bu da video beraber video çekme uygulaması diye.
Evet, Instagram'ın o fotoğraf video kısmındaki yaptığı patlamadan sonra iş video tarafına kaydı. Hı hı. Bu Y-Clone da sanırım bu alandaki en başarılı uygulama.
Yani bana göre en ilginç uygulamalardan birisi. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir şey var çünkü. Siz hesaplarınızı giriyorsunuz, login oluyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Ondan sonra direkt kayıt tuşuna basıyorsunuz. Yanınızda bir arkadaşınız veya aynı ortamda herhangi birisi daha bir kayıt tuşuna basarsa cihaz bunu algılıyor. İkinizin çektiği videoları sunucuya yüklendikten sonra otomatik videoyu hazırlarken
klip
otomatik
yapıyor.
Kamera değişimleri gerçekleştiriyor.
Evet, yani ekran görüntülerde gördüğünüzde de çok daha iyi anlayacaksınız. Çok ilginç gerçekten, yani birbiriyle bağı olmayan ama iki tane aynı mekanda olan iki farklı Y-Clone kullanıcısı bir anda birbiriyle senkronize oluyor. Burada tabii 2 değil rakam, 5-6'ya kadar çıkıyor.
Çok fazla olabilir.
Ki ilerleyen versiyonlarda muhtemelen biraz daha sayı da artacaktır. Çok hem amatör çalışmalar var, çok komik, hem de çok profesyonelce yapılmış çalışmalar da var.
Aynen, adamlar işte şey koymuşlar, özel cihazlarla telefonları tutuyorlar. İşte
evet, çok çeşitli
özel
açılar,
lensler kullanmışlar.
İşte bir fisheye lensi falan kullanmışlar kameranın, iPhone'un kamerasına takıp. Gerçekten çok etkileyici bir uygulama ve kendi sosyal ağı da var. Bir komünitesi var zaten. Buradan hem kendi yaptıklarınızı insanlarla paylaşabiliyorsunuz, hem de başka insanların neler yaptığına bakıyorsunuz. Bir takipçi listeniz var, takip edebiliyorsunuz. Popüler Y-Clone videolarını da görebiliyorsunuz.
Aynen. Yani bu şu işe yarıyor, ne diyeceksiniz? Mesela 3 tane, 4 tane bu tür mobil cihazınız var. Bunların her biri profesyonel bir ortamda video çekiminde olacak gibi iş çıkartmaya yarıyor.
Kesinlikle, yani çok da eğlenceli şeyler de çıkartılabilir aslında.
Kesinlikle. O kamera geçişleri de çok güzel montajlandığı için kendisi otomatik yapıyor. İsterseniz siz 50 de yapabiliyorsunuz.
Evet, hangi noktada hangi kameranın geçeceğini ayarlatabiliyor. Bu çok güzel olmuş.
Ve bu çektiğiniz videolara müthiş bir hava katıyor. Yani eğer bir video çekecekseniz insan bundan daha aşağısını artık
aramayacaktır. Evet. Ya ki konser ortamlarında, konser ortamlarında olabilir ya da ne bileyim bir araba yarışını izlediğin parkurlarda olabilir. Müthiş şeyler çıkartılabilir aslında buradan.
Şimdilik herhalde bir dakikayla sınırlamışlar. Hani belli olmaz ileride artık bir paralı versiyonu geçerse.
Sınırsız hale getirebilir. Ya da sunucularında böyle yeterli desteği arttırdıkları zaman belki video süresini de uzatabilirler. iOS kullanıcılarına mutlaka tavsiye ediyoruz bu uygulamayı. Android tarafında da en kısa zamanda beklediğim, yani çıkmasını beklediğim uygulamalardan biri oldu zaten bu.
Kesinlikle de gelir inşallah.
Kesinlikle gelir. Hemen Osmos efsanesiyle devam edelim.
Osmos PC'de çıkan bir oyundu ve vakti zamanında hani benim de şahsen oturup oynadığım çok güzel oyunlardan birisiydi.
Evet, zaman öldürme adına oynanacak en iyi oyunlardan biriydi.
Yani çünkü neden diyeceksiniz? Grafikleriyle, işte ambiyans müzikleriyle insan her zaman etkilenen oyunlardan birisi. Osmos ne diyeceksiniz? İlk önce onu da anlatalım. Osmos bir tane hücre yönetiyorsunuz. Hücremsi bir varlık. Siz ne kadar büyük bir hücreyseniz etrafınızdaki küçük hücreleri
yutuyoruz.
Yutabiliyorsunuz ve daha da büyüyorsunuz.
Tabii daha büyükleri de bizi yutabiliyor bu arada.
Aynen, ona göre de işte hareket ediyorsunuz. Bu hareket işte nasıl oluyor? Etrafınıza ufak ufak bu hücrenizden parçacıklar fırlatıyorsunuz.
O da dokunmatik ekranı kullanarak yapıyoruz.
Yani sonuçta iPad'e doğal olarak uyumlu bir şey.
Bir ahtapotun falan jet set tarzı gidiş tarzı bir şey var, yani bir hareketi var. Arkaya doğru, yani nereye doğru tersine hareket ediyor. Bastığımız tarafın tersine doğru hareket ediyor. Bu oyunun konumuz olan kısmı multiplayer olacak özellikle.
Yeni gelen güncellemesinde multiplayer özelliği var ki hani bu gerçekten çok zevkti.
Evet, multiplayer'ı dün deneme fırsatımız oldu. İnternet hem yerel ağdan oynayabiliyorsunuz hem de internet üzerinden Game Center'dan
arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz.
Arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz ya da rastgele biriyle de kapışabiliyorsunuz. Karşınızdakinin ne kadar oyun kazandığı, ne kadar savaştan galip geldiğini görebiliyorsunuz. Yani gözünüz keserse giriyorsunuz diyebiliriz artık.
Aynen. Ve hani gerçekten stratejik bakımdan bir sürü hesaplama gerek. Yani bir insana karşı oynamak oyunu tamamen baştan aşağı değiştirmiş.
Kesinlikle, ve komik şeyler de vardı. Yani çünkü o diğer küçük organizmaları uzun süre toplayamadığınız zaman siz de küçülmeye başlıyorsunuz. Sönüyorsunuz,
yani
sönüyorsunuz.
Şey oluyor işte. Evet, hem güç kaybediyorsunuz. Yanlış bir şey çarparsanız ondan da bir güç kaybediyorsunuz.
Evet, kara delik varsa o çekim kuvvetine karşı koyamazsan direkt zaten gidiyor. Hiç karşılaşmadan güneşe kaybediyorsun oyunu. Yani. Güneşe çarpıyorsunuz. Çok eğlenceli olmuş multiplayer tarafı.
Bir sürü haritası var ve bir sürü çeşit oyun modu var. Ve gerçekten hani biraz sabır gerektiren bir oyun. Hani karşılıklı oynarken hem sabır gerektiriyor ama sonuçlar gerçekten zevkli ve eğlenceli. Bir sürü kahkaha var, bir sürü.
Kesinlikle. Hem burada şunu da söyleyelim. Osmos'un HD versiyonu Android için de işte Google Play'deki yerini aldı. Google Play'de de artık ben aslında Android tarafında en çok şikayetçi olduğum nokta bir Game Center tarzı çoklu oyuncu modunu destekleyecek bir sistemin olmayışı aslında.
Çat diye girip çat diye oyuncu bulamıyorsun.
Bulunmuyor, yani gerçekten zor oluyor. Bu tarz bir sistem oluştuğu zaman Android tarafında bu tarz oyunlar veya diğer bir Gun Bros olsun, bu tarz oyunlar çok daha eğlenceli bir hale gelecek. Hemen ben Osmos HD'yi sevenleriyle baş başa bıraktıktan sonra Jet Car Stunts attı, böyle çok ilginç bir oyun. Hatta bilgisayar oyuncularının dilinden söyleyecek olsak Trackmania'yı andıran bir oyuna devam edelim.
Aynen. 2009 yılından kalmış olmuşsa gerek ya da 2008 olabilir, tabii ünlü değilim. Jet Car Stunts iPhone'a ilk çıkan oyunlardan birisiydi. Ve hani oyun olarak baktığım zaman da çok zevkliydi. Grafikleri zaten birazdan görüyorsunuz, yani ona benziyor. O devirlerden kalma gibi. Ama ne yapmışlar, hani işte yeni iPad'lerde, iPad 2'de 60 kare saniye gösterme oranı yakalamışlar ki bu tür oyunlar için çok önemli bir değer.
Evet.
Siz burada yaptığınız şey Trackmania'nın benzeri, PC'de Trackmania'yı bilenler bilir. Benzeri bir ortamda inanılmaz hızlı şekilde, inanılmaz ilginç şekillerde İşler yaparak parkuru tamamlamaya çalışıyoruz.
Çok fazla akrobatik zıplamalar, atlamalar falan var oyunda. Hareket algılayıcısını kullanıyoruz. Dokunmatik ekranı kullanıyoruz. Oyunun şey sesleri, müzikleri güzel aslında. Ama zor bir oyun.
Zor. Çok kolay bir oyun değil gerçekten. Onun
kesinlikle için kolay bir oyun değil. Yani özellikle bir iPad'de falan, o büyük ekranlı bir cihazda sürekli elinizde tablet olacak. Hareket algılayıcısını kullanacaksınız. Birazcık zorlayabilir. Ama bu tarz oyunları seven insanların da hoşuna gidecektir.
Evet, biz niye bunu aldık 2009 yılında falan diye soruyorsanız da bu iPad'e yeni çıktı. Hani biz de zaten böyle değerli, güzel bir oyunu bu nedenle programa dahil ettik.
Evet, bir hortlatalım dedik artık böyle iTunes'ta saklandığı yerden. Ki dediğin gibi bir retina ekran veya 60 kare saniye desteğini aldıktan sonra bu oyun en çok oynanan oyunlardan biri mutlaka olacaktır.
Bir sonraki oyunumuz adı Call of Snakes. Bu da bir iOS oyunu şu an için. Bu arada Jet Car Stunts hem Android hem de iOS'ta vardı. Call of Snakes ise Snake oyununun hani herhalde
Call of Duty ile birleştirmişler diyebiliriz.
Call of Duty ile evet aynen doğru diyorsun. Ona benzet birleştirmiş hali. Ne işe yarıyor? Hani siz Snake moduyla hareket ediyorsunuz. Etraftan işte askerler topluyorsunuz. Bu askerler sizin yılanın kuyruğunu oluşturuyorlar.
Evet ve yani
etraftaki diğer düşmanları vuruyorsunuz.
Isırmak yerine ateş ediyoruz bu oyunda.
Evet, evet yani otomatik olarak işte yılanın kuyruğundaki askerler size dahil olmak üzere diğer askerleri ateş ediyorlar. Siz ona göre işte etrafta dönüyorsunuz. İşte ona göre hareketlerde bulunuyorsunuz. İşte kaçış, atış alanlarından kaçıyorsunuz. Siz arkadan vurmaya çalışıyorsunuz.
Yani kendinizi de vurmamaya çalışıyoruz tabii oyunun içinde.
Tabii kendinizi de etrafa vurmayacaksınız. Kuyruğa çarpmayacaksınız.
Gerçekten bir evet, Call of Snakes olmuş diyebiliriz oyun için. Hı. Grafik açısından biraz retro grafiklere sahip.
Evet biraz daha iyi grafikleri olabilirmiş. Hani çoğu insan onlardan etkilenebilir. Beğenmeyebilir. Ama hani oyunun bir multiplayer modu var. Yani çok kişili modu var ki. Oyun bence çok zevkli. Neden diyeceksiniz? Yani hem bir Snake moduyla karşı karşıya oynuyorsunuz.
Hem de çatışıyoruz.
Hem de çatışıyorsunuz. Yani ya arkanıza birisi takıldığı zaman kurtulmak çok zor. Devamlı atış ediyor.
Evet, falan. İlginç hani bir oyun olmuş
bir
aslında.
Bir yandan işte siz onun kuyruğuna çarptırmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan işte onun adamını vurmaya çalışıyorsunuz.
Yani dediğin gibi zaten parkurlar da etaplar da Snake'i gerçekten andıran etaplar zaten oyunun içindeki. Ama oyunun oynanışı, daha doğrusu oynanış değil de nasıl hayatta kaldığın kısmı tamamen bir savaş oyunu olmuş, bir yani aksiyon dolu.
Bu arada Snake de hani merak ettik nereden geliyor diye. 1970'lerde ilk Atari salonlarında çıkmış. Oralarda çok popüler olmuş. Ancak 1998 yılında işte Nokia'nın 6110.
Evet 6110, 6610, 7110. O tip serilerinde yani ilk Nokia telefonlarını hatırlarsınız.
Da gelerek yani hepimizin hayatına girdi zaten. Ondan sonra Engage serisine ilk defa multiplayer özelliğini almış. Falan filan.
Evet günümüzde buraya kadar geldi.
Burada da artık ateş eden.
Bakalım ileride ne olacak? İleride de artık lazer silahlı. Star of Snakes tarzı böyle ilginç şeyler çıkacaktır diye bekliyoruz İnşallah. Diyebiliriz. Hemen bu bölümün son konusu ve yine bir oyun ama daha çok çocuklara hitap eden. Aslında ilk bakışta çocuklara hitap eden ama zorlayıcı puzzle'larıyla da yani aslında büyük yaş grubuna hitap eden Sprinkle Junior'la devam edelim.
Evet. Sprinkle diye bir oyun vardı. Bilenler bilir. Zaten hani su motorunun hani fiziğinin gerçekten etkileyici olmasıyla çok öne çıkmıştı zamanında. Bu oyunda yaptığınız şey şuydu. Etraftaki yangınları söndürüyordunuz. Ve hani bunları yaparken de bir sürü aslında bulmaca ile
puzzle'ları çok çözüyordunuz.
Yaptığınız Sprinkle Junior ise bu puzzle olayını olsun işte hareket mekanizmasını olsun kolaylaştırarak daha ufak yaş grubuna hitap eden bir hale gelmiş ki bu çocuklar için çok önemli.
Kesinlikle oyunun zaten grafikleri de hani çok böyle sade yumuşak grafikler var.
Böyle çocuklara gelen. Hatta dokunmatik olarak bir şeyler alıp sürükleyip atabiliyorsunuz.
Evet yani çok sıkıştığınız yerlerde ya da bir çocuğunuz zaten ya da ufak bir kardeşiniz zorlandığı yerde mesela bir ağacı tutup fırlatıyorsunuz direkt orada direkt yangınla doğrudan mücadele haline girebiliyorsunuz. Sprinkle'ın Junior olmayan versiyonunda suyu da zaten limitli kullanma şeyi
tabii,
vardı.
Hem ona göre şeyler var hem yani
Junior modunda suyu saçabiliyoruz modu. Dediğimiz gibi bolluk saçabiliyoruz.
Bu Junior modu yani çocuklar için olan bir uygulama. Fakat hani herkesin hani bu devirde iPad'i çocuklarına verdiğini, işte iPhone'u çocuklarına verdiğini düşünürse böyle bir uygulamanın yedekte bulmasında fayda var.
Kesinlikle yani hem kişisel gelişimi anlamında çünkü puzzle tarzı oyunlar o yaş grubundaki çocukların kişisel çok zekasına önemli. Mutlaka çok büyük katkıda bulunacak oyunlardır. Puzzle türü oyunlar. Burada da hem suyun fiziğini kullanıyoruz hem de suyun nereden geçerse ateşe nereden müdahale edebileceğini ya da nerede temas yapabileceği gibi öğeleri düşündüğü zaman insanlar gerçekten hem eğlence anlamında hem de zeka gelişimi anlamında ya yani pedagojik anlamda mutlaka bir katkısı olacaktır bu tarz oyunların.
Aynen.
Bu oyunu da bu oyunda hem Android tarafında var
hem de
iOS tarafında var. Özellikle ben bu oyunu hem Android tarafında hem de iOS tarafında tablet kullanıcılarına tavsiye ediyorum.
Tabii.
Yani büyük ekranlı bir cihazla bu oyun çok daha keyifli bir şekilde oynanabiliyor. Sadece tablet değil, büyük ekranlı bir cep telefonunuz varsa bununla da oynayabilirsiniz.
Olabilir, niye olmaz?
Yani küçük ekranda 3.7, 3.5 oynanır tamam ama büyük ekranda vereceği hazzı vereceğini ben zannetmiyorum. Yani. Yine de bir denersiniz, videonun sonuna yorumlarınızı da eklersiniz. Deyip 15. bölümün de sonuna gelelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.